Ayrım 5. Ninova'nın Yakarışı, Surma Hanım. Sayfa 60. Raza, Malka adı altında bize has bir anlam içerdiğinden ayrı bir açıklama gerektiriyor. Malka iki ayrı bölümden oluşur. Şöyle ki, tüm doğuluların yaptığı gibi kurbanada mayalı ekmek hamuru kullanırız ve ekmek yine doğuda yaygın olan bir yöntemle özel bir ayinle pişirilir ki yukarıda bu ayinden söz etmiştik. Bir önceki ayinden arttırılan mayalı hamurdan bir parça, şimdiki hamura eklenerek ekmek mayalandırılır. Bu mayalanma için ayrılan ekmek hamuru, kutsanmış olmadığı için özel tekniklerle saklanmaz. Sonra hamura, tandıra ya da fırına sürülmesinden önce malka eklenir. Malka en iyi, en ince undur ve bu un kilisenin sunağındaki bir odada, bir tekne içinde saklanır. Bu odaya hazine, gazza adı verilir. Din adamlarımız bu konuda bir geleneği şöyle aktarmaktadırlar. İsa ilk kutsanmış kurbana ekmeklerini dağıtırken Aziz Havari Mar Yuhanna'ya iki parça vermiştir. Mar Yuhanna bu parçalardan birini yemiş, diğerini ise ayırmıştır ve İsa çarmıha gerildiği zaman akan kanlarla bu ekmeği ıslatmıştır. İsa'nın göğe yükselişinin ardından kendi misyon bölgelerine dağılan havarilerin ardından bu ekmeği toza buladıktan sonra Asay Rabbani ayininde kullanmaları için her havariye bir parça ayırmıştır. Malka ya da kutsal ekmek hamuru gerekli olduğu her zaman ince un ve tuz eklenerek Paskalya'dan bir önceki perşembe günü çoğaltılır ve eksilmesine hiç izin verilmez. Bu şekilde hiç azalmayan bu hamur mayasından her defasında bir parça ayinler için eklenerek adet yerine getirilmiş olur. Her kurbanada kullanılan ekmeğin ilk Kudüs kurbanası ile bir bağının olması, diğer ekmek hamurlarında kullanılan ekmek mayalarının Mar Pavles'in "Siz bir ekmeğin bölüşenlerisiniz" sözlerini anımsatması bize ayrı bir mutluluk verir. Kilisemizin bu geleneğinden söz ettikten sonra, şimdi de ayinlerimizde izlerini gördüğümüz bir diğerinden söz edeceğim. Sanırım Batılılar İsa'nın çarmıha gerildiği, Golgota'nın Adem'in mezarı olduğu inancından haberdardırlar. İnancımıza göre İsa çarmıha gerildiğinde kanı Adem babamızın kemikleri üzerine dökülmüş ve Adem bu yaşam suyunu üzerinde hissedince dirilip yattığı yerden doğrulmuş ve ansızın bağırarak "Seni hepimizin efendisi olarak doğruluyoruz ve seni İsa Mesih olarak yüceltiyoruz. Çünkü sen bedene can verensin ve sen ruhun kurtarıcısı İsa'sın" dedi. Ayinlerimizin hepsinde de bu inancın izi vardır. Doğu yazarlarının sözünü ettiği buna benzer birçok gelenek vardır. Örneğin bir başka gelenek, Adem'in cennetten kovulduğunda yanında yaşam ağacından bir dal ve bilgi ağacından kokulu meyveler götürdüğü inancından esintiler taşır. Çağlar boyunca korunan bu cennet malları üzerinde hakkı olana Magi tarafından sunulmuştur. Bilgi ağacının meyveleri Betlehem şehrinde adak olarak tüttürülen buhurdu. Yaşam ağacının dalı ise ağacın asıl şekli olan haç işareti haline dönüştü ki bu İsa'nın gerildiği çarmıhın şekliydi. W. A. Wigram 8. Günlük giysiler, el sanatları, hukuk. Her yörenin kendine has gelenekleri olduğundan bunun paralelinde giysiler de yöresine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle biri bir tiyari aşireti erkeği ve bir Tuksuma kadını olmak üzere iki dağlıyı örnek olarak alalım. Tuksuma, Tuksup denilen aşiret kastediliyor. Tiyari erkeği kadınlarımızın eğirdiği yünden dokunmuş geniş ve çoğu zaman çok renkli, bazen beyaz ya da kırmızı renkte pantolonlar giyer. Bu pantolonlar genellikle çizgili olur ve bileği kavrar biçimde hazırlanmıştır. Tiyari erkeği gömlek, yelek ve uzun kollu kısa, öne açık ceketler giyer ve bu kısa ceketin yakası renklidir. Genellikle mavi, yünden dokunmuş, geniş bir kuşak sarılır bele. Ve kısa ceketin üzerinde beyaz ya da siyah keçeden yapılmış, işlemeli, kolsuz, kısa bir üstlük vardır. Bunun yerine bazen kırmızı ya da altın sarısı renkte süslü örme ya da iyi yünden dokunmuş bir başka ceket giyilir. Bu da yarım kolludur. Başta siyah püsküller ya da kırmızı iplikler süslenmiş beyaz keçeden bir kep vardır. Bu konik bir şekilde yapılmıştır. Konik keçe kep Asur oymalarında da göze çarpar. W.A. Wigram. Bazı işaretlerde keçe kepin çevresine siyah ipek bir mendil sarılır. Bu mendile pusi denir. Alnı çevrelemek üzere iki ince saç örgüsü de bu keplerin ek süsüdür. Ayaklarda keçe ayakkabılar ya da sandallar vardır. Bu yumuşak tabanlı ayakkabılarla tüm gezginlerce bilindiği gibi oldukça engebeli olan kayalıklarımızda yürümek sorun olmaktan çıkar. Tuksumalı bir kadın, ipekle madeni paralar ve boncuklarla süslenmiş, küçük yassı bir kep giyer. Çok uzun olan saç örgülerine, üzerine iliştirilmiş mavi boncuklarıyla siyah yün örgüler eklenir. Dizlerine kadar gelen pamuk, sudra ya da kombinezon iç gömleği giyer. Genellikle kırmızı olan, renkli uzun yünden yapılmış bu gömleğin üzerinde başka uzun kolsuz bir yelek vardır. Bellerine yünden bir kuşak bağlarlar ki bunu yürüyerek ördüklerinden aşınmasını engellemek için bir deri ile kaplarlar. Pantolonlar geniş ve renklidir. Bileklere dek varan pantolonlar geniş ve renklidir. Bileklere dek varan pantolonlar dizin altında süslü bir jartiyer ile tutturulur. Kadınlar da erkekler gibi keçi ayakkabılar ve pantolonlarının dışında çektikleri rengarenk çoraplar giyerler. El sanatları ve ticaret. Halk genellikle sabanla toprak işler, ekin eker ve koyunculukla geçinmeye çalışır. Bu sayede elde edilen çok miktarda koyun, tereyağı, peynir ve yün başkalarına satılır. Diğer köylerde yün ve pamuk eğrilirken başkalarından da arı kovanlarından elde edilen balın satışıyla geçinilir. Şemdinan'da, Urmiye'de çok iyi para eden iyi kalitede tütün yetiştirilir. Şemdinan, bir Kürt şeyhi, çok az parayla aldığı tütünlerin ticaretini yapar. Gavar, Albak ve Livan, buğday, arpa yetiştiricileri ki ve çok çeşitli sebzeleriyle tanınırdı. Buralarda topraklar oldukça verimlidir. İlaç yapımı aile mesleğidir. İlaçlar çok çeşitli otlardan elde edilir ve hazırlanış biçimleri gizli tutulur. Bazıları bu konuda o kadar ustadır ki oldukça işe yarar ilaçlar yaparlar. İlaçların çoğunun tadı iğrençtir. Böylesi bir doktor mide ağrıları için daima bir hayvanın safrasını ilaç olarak verirdi. Diğerleri ise yaban gülünün kırmızı alıçlarını kaynatarak elde ettikleri bir ilacı öksürük için kullanırlar ve doğrusu bu ilaç genellikle iyi sonuç verir. Evlerimizde atadan kalma yılan taşı ve göz taşı denen iki nesne bulunurdu. Yılan taşı sünger taşına benzerdi ve bir yılanın dişleri arasına konduğunda tüm zehrini dışarı boşaltacağına inanılırdı. Doğal bir taşı olmayan ve bilmediğim bir sürü maddeden oluşan göz taşı sürekli olarak dumanı bol evlerimizde insanlarımızın yakalandıkları göz hastalıklarının sebep olduğu rahatsızlıklara karşı oldukça iyi sonuçlar veren bir nesne diye bilinir ve kullanılırdı. Göz taşını annem 16 kadar rahatsızlık için kullanmıştı. Bazı papazlar üzerinde çalıştıkları el yazması kitapları satarlar ve ayin yapmak, köy okullarında ders vermek dışında kendi topraklarını işlerler. Çeşitli otlardan boya da elde edilir. Bunun için nar ve ceviz en çok kullanılanlardır. Bu boyalar solmaz ve siyaha kadar koyulaşan, hepsi de güzel tonlarda kırmızı, sarı ve kahverengi renkler elde edilebilir. Siyah ve kırmızı mürekkepler, mazı meşesinden ve bir tür kanarya otu olan Juliana'dan yapılır. Kendimiz elde ettiğimiz gibi dışarıdan da boya alırız. Bazı erkekleri inşaatçı ve demirci olarak bilinirler. Tiyare erkekleri dokumacı ve örgücü olarak tanınırlar. Musullu Asurlar ve İmadiyeli Amediye Asurlar gümüş ve altın işleyerek ve bunların ticaretini yaparak geçimlerini sağlarlar. Urmiye ve Salmas'ta yaşayan Asurlarsa üzüm bağlarında çalışırlar ve kuru üzüm şarap satarlar. Başka ticari alanlarda da etkinlikleri görülür bu insanlar. Savaş öncesinde Avrupa uygarlığı içinde olduklarından oldukça gelişmişlerdi. Biri Amerika, diğeri Urmiye'deki İngiliz misyonerliğinde olmak üzere iki tane Süryanice dilinde baskı yapan basın makinamız vardı. Urmiye'de, Rusya ve İngiltere'de eğitimlerini almış çok iyi marangoz ve terzilerimiz, yine İngiltere ve Amerika'da öğrenim görmüş kimyagerlerimiz, tıp ve diş doktorlarımız vardı. Birkaç kadınımız Amerika'da tıp ve hemşirelik eğitimleri almıştı. Urmiye'nin çevresindeki ülke toprakları çok güzel olduğu gibi oldukça da verimlidir. Kadınlar yün eğirirler, dikiş dikerler ve ev işleri yaparlardı. Okuma yazma bilen bazıları da çocuklarını eğitmeye çalışırdı. Urmiyeli kadınlar fakirlere yardım amacıyla dikiş dernekleri oluşturmuşlardı. Madenler. Ülkemiz Mezopotamya, çoğunlukla işlenmemiş mineraller bakımından oldukça zengindir. Tiyari'de, Mazruga'da bir kurşun madeni vardır. Yukarı Barbari'de arsenik çıkarılır. Albak'ta bir tür kırmızı mermer, Urmiye'de beyaz mermer ve Kutsanis'te bir başka tür mermer madeni vardır. Kömür kullanmayız ama İmadiye yakınındaki geniş kömür yataklarından başka Urmiye Ovası'nda ve Nurdis'te maden yataklarımız vardır. Aynı zamanda birçok maden de işlenebilir. Çıkarılan madenler arasında sülfür ve civayı da belirtmeliyiz. Asur kralları altın madeni de çıkartırlardı. Tiyari ve Gemani'de çömlekçilik yapılır. Yaşadığımız dağlar, yabani ve oldukça engebeli oluşunun yanı sıra binbir çeşit çiçekleriyle bir bahçe gibidir. Buralarda sizin bahçelerinizde yer alan çok çeşitli çiçekler, keçi kulakları ve büyük kızıl gelincikler yetişir. Bizim dağlarımızda çok yakından tanıdığımız çiçekler sizin de bahçelerinizde, seralarınızda yetişir. Dağ yolculuklarının büyüsü hoş ve lezzetli su kaynaklarından sağlanır. Kayaları kırmızıya boyayarak akan demir içerikli şifalı sıcak su kaynakları da yöremizi güzelleştiren ögelerdir. Patrick Malik köy reisi seçimi. Patrick ulusun hem ruhani lideri hem de dünyevi lideri konumundadır. 400 yıldır bu liderlik bizde amcadan yeğene devir ile geçen bir aile mesleği özelliğini korumuştur. Buna karşın Patrick seçilerek ve genel onay sonucu atanır. Kiliseye atama ve kutsama aileni başpiskopos, malikler, diğer piskoposlar ve aşiret reisleri eşliğinde yaparlar. Seçilen Patrik böylece ulusunun Prens Patrik görevini üstlenir ve böyle kabul edilir. Malikler de babadan oğula devir usulüyle atanırlar. Bu da aşiretin onayına bağlıdır. Örneğin bir malik öldüğünde kâhinler ve reisler toplanıp ölenin oğlunu ya da kardeşini yeni malik seçmek üzere görüşmeler yaparlar. Bu sırada toplanan önemli kişilerce yapılan seçimin onayını isteyen bir mektubu sunmak üzere Patrik'in huzuruna çıkacak olan yeni malike eşlik edecek olan birkaç kişi seçiyoruz ve nokta noktayı size malik olarak atıyoruz. Ve de belirlenir, Patrik onayını onaylıyoruz ve ona bağlı kalmalısınız ve benzeri gibi sözler yazdığı bir mektupla bildirir. Yeni maliye silah, kılıç ve pahalı onur ödülleri verir. Malik de aynı yöntemle köylerinde onayı ile köy reislerini arar. Hukuk nasıl işler? Bir köyde ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık köy reisine ya da köy papazına götürülür. Daha önemli olay, maliğin yetki alanına girer. Eğer malik bir davayı sınırlarını aşar derecede önemli görürse, yetkisini Patrik tarafında böylesi ciddi konularda karar verme hakkı ve yetkisiyle donatılmış olan Tuksuma ve Asitane'ye devrederdi. Patrik'e götürülecek olan dava konusu çok büyük önemde olmalıdır. O zaman yargıya varılır ve karar resmi olarak onaylanır. Patrik'in hapis ve para cezaları verme yetkisi vardır. Ceza evleri de yetki alanı içine girer. Örneğin cezaevi Kutsanis'te malikanemizin bir parçasıydı. Davalar kilise hukuku ve medeni hukuk içerikli bir kitap olan Sunhadus'a başvurularak çözülürdü. Veraset, borç yasaları gibi konuları içine alan medeni hukuk kapsamındaki bir örneği sunacağım şimdi. Yasa 4 14 birden fazla katı olan ve yol kavşak noktaları üzerinde bulunan evler hakkında hükümler içerir. İki katlı bir evin ilk katı birine, ikinci katı bir başkasına ait olduğu durumda alt katın sahibi diğerine, üst katın sorumluluğunun üst kattakinin üzerinde olduğunu ve böylece onarım yükünün de o kişiye ait olduğunu söyleme hakkına sahiptir. Fakat üst kat sahibi bu uyarıyı kabul etmez ve herhangi bir onarımda bulunmazsa, bu durumda alt kattaki onarımı yapıp masrafı diğerine isteme hakkını elinde tutar. Eğer diğeri tanınan 4 aylık sürenin sonunda ödemede bulunmazsa o kat üzerindeki mülki hakkını yitirir. Bir fersah 3 mil eder. Bir 10 stadyum. 185 metrelik eski uzunluk ölçüsü birimi. Bir stadyum 100 adımdır. Bir adım 6 İngiliz fiti, ayak. Ya da yarım rod eder ki bir rod 5 metrelik uzunluğu belirtir. Bir rod aynı zamanda 4 yamini, bir yamin parmaklar ile omuz arasında kalan bir kol uzunluğuna karşılık gelir. Şehrin kapalı çarşıları ve caddeleri genel kullanıma açıktır. Bu tür kurallar halkımızın bir zamanlar kendilerine ait kasabalarında yaşadıkları dönemlerden kalmadır. Patriğin huzuruna getirilen davaların hukuk çerçevesinde çözümü genellikle kendisi tarafından bir karara bağlanırken, bazen patrik davayı psikopos ve liderlerin oluşturduğu mahkemeye havale eder. 9. Patrik ve ulusu. Patriğin, patrikliğinin her 3 yılında Türk yönetiminden bağımsız olarak yaşayan 6 aşireti ziyaret etmesi bir gelenekti. İnsanların onu karşılamak için toplanması ve tüfek atışlarıyla onu selamlamaları için bir gün öncesinden gelişi duyurulurdu. Papazlar ve diyakonlar büyük ziller eşliğinde ilahiler söyleyerek ve buhurdanlıklarını sallayarak alayda patriğin önünde yürürlerdi. Köy reisinin ya da köy papazının konuğu olurdu. Patrik geceyi hangi odada geçirirse geçirsin, korkulacak hiçbir şey olmamasına karşın sürekli bir lamba yanık bırakılır ve kapısının önünde bir nöbetçi bekletilirdi. Patriğin konuk edildiği evde, aynı zamanda onu görmek için uzaklardan gelen insanlar da her defasında 200 kişi ağırlanırdı. 5. ayrımın sonu, sayfa 71.